Evet, Örnek Hayatlar'da bugün Safiye binti Hüyey bin Ahtap Yahudi kabilelerinden olan Beni Nadir'in kızı Harun bin İmran'ın torunlarından olan Hazreti Safiye konuşacağız. Ve ikinci bölümümüzde de Mariye binti Şem'un Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den sonra çocuğu olan ikinci hanımı ve cariyeken Müslüman olan Hazreti Mariye'yi konuşacağız. Hazreti Mariye Efendimiz'e nasıl tanıştı, hayatına nasıl girdi, bütün bunları soracağız, konuşacağız. Araştırmacı eğitmen Leyla Hanım'la birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun, Allah razı olsun.
Şimdi biz Efendimizin iki farklı ırktan olan hanımını ele alalım istedik. Hazreti Safiye ile Hazreti Mariye hicretin 7. yılında aynı döneme denk gelen ve diğer hanımlarından farklı olarak ırk ve millet farklılığı var.
Evet.
Hazreti Safiye Yahudi asıllı, Hazreti Mariye de Hristiyan asıllı. Aslında Mısır asıllı ama aile tarafından Hristiyan. Şimdi aslında bir saatlik programa yarım saatlik bölümlere bir peygamber hanımını sığdırmak mümkün değil. Ama biz daha çok Efendimizin onlarla olan evliliğini, onların Efendimiz'e olan evliliğini, buradaki hususiyet ve bu evlilikleri doğru anlayabilmek amaç bu, netice
evet,
bu, sonuç bu.
Hikmetini sorgulamak amacıyla.
Bunları kavrayabilmek, yani hani önemli olan mesajı alabilmek. Tabii ki bu kadar böyle bir algı vermek, böyle bir yansıtma vermek kötü olur, mümkün değil. Ama şimdi amacımız budur, onun için sizden Hazreti Safiye'yi alacağız. Hazreti Safiye dedik. Hazreti Safiye bir Yahudi kızı.
Evet.
Beni Nadir'in reisi olan Hüyey bin Ahtab'ın kızı dedik. Yani bir Yahudi kızı. Şimdi Yahudi kızının Müslüman oluşu. Önce bir esir alınma dönemi var. Azat edilme dönemi var. Müslüman olma ve Efendimiz'e evlenme dönemi. Bütün bunların detaylarını alalım istiyorum sizden. Fakat bir iki hususiyete değineceğim. Efendimiz'in Hazreti Mariye ve Hazreti Safiye ile evliliklerinde İslam'a katkıları neler olmuş, tesiratları neler olmuş? Mesela birkaç şık zikredecek olursak Efendimiz Yahudilerin büyük bir bölümüyle akrabalık kurmuş.
Soybağı olduğundan en azından Müslüman olmayıp İslam'a girmeseler bile onların İslam'a olan bildikleri o kini en azından
Hazreti
azalmış.
Safiye'nin dediğiniz gibi herhalde bir akrabalarının kısmen Müslümanlar olanları oldu ama bu kısmen Müslüman olan da şuna sebep oldu. Yahudiler genelde çok sinsi planlar kuran, Efendimiz'e arkadan planlar kuran bir millet.
Suikastlar düzenleyen.
En azından kısmen Müslüman olanların da bu suikastlardan haber vermiş olması, böyle bir şeyi engellemiş
Peygamber
olmak.
Peygamber Efendimiz haberdar olmuş.
Önceden bilmiş olmak, bu da büyük bir hususiyet.
Evet.
Ve Müslüman olan Yahudilerin İslam'ı daha çabuk yakından tanımasına fırsat verilmiş oluyor.
Evet.
Bu da çok iyi. Ve Efendimiz'in bir cariye satın alıp, azat edip azatı da mihir bedeli olarak sayması da yine bir örnektir ashaba.
Evet.
Bir de Mukavvis'in kendisine cari olarak gönderdiği Hazreti Mariye var.
Evet.
Annesi tarafından Rum dedik. Ailesi Hristiyan dedik. Ve Mısırlar üzerine evlilik çok büyük bir tesirat vermiş. Çünkü Mısırlı Bizansların Müslümanlarla savaşında bu Mısırlıların geri durması, Bizanslara destek çıkmaması tamamen milletçilik ruhundan dolayı. Çünkü kendi milletlerinden bir bayanın bir peygamberle evli olması böyle bir hususiyete sebep vermiş. Tabii bunlara değinelim ve aynı zamanda Hazreti Safiye'nin Yahudi asıllı olduğu, Hazreti Mariye'nin Hristiyan asıllı olduğunu göz önünde tutarsak Efendimizin burada insanlar arasında ırk ayrımı yapmadığını da açık bir göstergesidir inanmayanlar için diyelim. Çünkü bizlerin böyle bir şüphesi yok. İşte konumuzu bu şekilde ele alacağız, devam edeceğiz. Hazreti Safiye'nin önce bir hayatıyla başlayalım. Sonra hususiyetlerine değinerek devam edelim istiyorum.
Safiye annemizin hayatıyla ilgili çok fazla bilgi yok. Hı hı. Ne zaman doğduğuna dair daha doğrusu. Sadece bir Yahudi reisinin kızı olduğunu biliyoruz. Medine'de bulunan Yahudilerden Beni Nadir'in reisiydi babası Hüyey bin Ahtat. Annesi Berra binti Senvan da yine başka bir Yahudi kolunun reisinin kızıydı. Hı hı. Yani hanedan üyesi bir hanımefendiden bahsediyoruz aslında. Asıl ismi de Safiye değildir. Mübarek annemizin asıl ismi Zeynep'tir. Ama Safiye'nin manası savaşlarda ganimetlerin en kıymetlisi olan saf, tertemiz olan ve komutana yakışan pay anlamına geldiği için Efendimiz Aleyhisselam'a da layık görülüp ashab tarafından önerildiği için kendisine Safiye diye isimlendiriliyor ve o şekilde kalıyor. Yani asıl ismi Zeynep'tir mübarek annemizin. Safiye annemizin dediğiniz gibi özelliği bir hanedan üyesi olması, Yahudiler tarafından sayılan, sevilen bir aileye mensup olması ve öncesinde kimi rivayete göre iki evlilik yaptığı var. Kimisine göre bir evlilik. İlkini bir şair, ünlü bir şairle evliliğini yapıyor. İkincisinde ise Şemus Kalesi'nin komutanıyla evleniyor.
Yani savaşa katılan değil mi?
Savaşa katılan ve öldürülen bir komutanın eşi. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a pay olarak düştüğünde öyle bir konumda Safiye annemiz. Ahlak yönüyle de çok iyi huylu, kötülük düşünemeyen, hani Yahudileri hep sinsi planlı olarak biliriz ama onların içerisinde bataklıkta doğan bir gül misali. Evet. Ahlakı çok ön planda olan. Çünkü Efendimiz onun sadakatine çok fazla vurgu yapmış. Diğer hanımlara Safiye annemize örnek gösterirken o çok sadıktır, o çok iyi huyludur, saf niyetlidir diyerek birçok kere Zeynep binti Cahşi'ye, Hazreti Ayşe'ye bu şekilde bildiriyor. O güzel yönünü ön plana çıkarıyor. Böyle bir hanım Safiye annemiz. Hayber'den muhakkak bahsetmek gerekiyor. Safiye annemizden bahsederken. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de müşriklerin zulmünden artık yaşanılmaz hale geldikten sonra Medine'ye hicret ediyor sahabelerle birlikte. Medine'ye geldiği zaman Evs Hazreç kabileleri vardı. Artı orada Yahudiler vardı. Beni Kureyza, Beni Nadir. Burada yaşamaktaydılar. Efendimiz Aleyhisselam ilk zamanlarda bunlarla sulh anlaşması yapmıştı. Ama maalesef bu ırk her zaman tarihteki her zaman olduğu gibi hep bozgunculuk yapıp sadakat göstermeyerek Efendimiz Aleyhisselam'a, İslam'a fitne sokmaya çalıştılar. Ve Beni Nadir'in reisi olan Hüye de bunlardan birisiydi. Birkaç kere bunu yapınca Medine'den sürgün edilmişti. Hayber bir şehirdi. İçerisinde 7 tane kalenin bulunduğu sağlam, muhkem bir şehirdi. Buraya çok güveniyorlardı. Çünkü içerisinde zirai faaliyetleri olan, yani erza içerisinde bulunan, su içerisinde geçen bir şehir. Dolayısıyla dışarıya çok fazla ihtiyaç duyulmayan bir şehirdi. Bundan dolayı da oraya sürgün edildikten sonra bile Müslümanları rahat bırakmadılar. Sürekli kışkırttılar etraftaki kabileleri. Efendimiz Aleyhisselam'a sürekli baskılar yaparak onu öldürmeye de birkaç kere teşebbüs etmişlerdi zaten. Yani İslam'ın yayılmasında çok büyük bir engeldi Hayber Kalesi. Efendimiz Aleyhisselam hatta şöyle bir durumda var. Kureyş'le de bir anlaşma yapıyorlar. Yani sadece etraftaki Yahudi kabilelerini bırakıyorlar. Arap olan kabilelerle de, yani İslam'ın ortak bütün düşmanlarıyla bir dostluk içerisindeler. Kureyş'te şöyle bir anlaşma yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Medine, Hayber'e saldırırsa Kureyş Medine'ye saldıracak Mekke ahalisi. Şayet Efendimiz'in Mekke üzerine yürürse Hayber derhal Medine'ye saldırarak bozguna uğratacak ve İslam'ı çökertmeye hedefleyen bir planları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir peygamber değildi. O çok yüksek vasıflara sahip bir insan olmakla beraber çok iyi de bir komutandı. Hudeybiye anlaşmasını yaparak aslında bu düşüncelerini, bu planlarını planlarını ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Mekkeli müşriklerle Hudeybiye anlaşmasına göre 10 yıl boyunca Mekke Medine'ye saldırmayacak. Medine'de Mekke'ye bir hücum oluşmayacak. Böylece Yahudilerin bu emeli suya düşmüş oluyor. Ama yine büyük bir sorun var. Şam'a giden kervan oradan geçmek zorunda ve Hayber bunun üzerinde de bir engel. Yani ticari anlamda da Medine'yi zorluyor. Zaten altın piyasası ellerinde, zirai faaliyetler onların elinde. Böyle stratejik bir konumda bir yer. Ve bunun reislerinden bir tanesi işte Safiye annemizin babası, bir tanesi Safiye annemizin dedesi oluyor ve bir tane kumandan da onun eşi oluyor aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 7. senesinde Hayber'e bir sefer düzenlemeye karar veriyor ve gelip Hayber'in yakın bir yerinde konaklıyorlar. Burada Yesar'ı da anlatmak gerekiyor. Yesar da yine burada bulunan oradaki reislerden birisinin çobanı. Onların davarlarına, koyun sürülerine bakıyor. Bir gün bakıyor ki çok büyük bir hazırlık var. Yani daha önce hiç olmadığı kadar savaş hazırlığı yapılıyor. Kılıçlar yapılıyor sürekli ve soruyor, sebebini öğrenmek istiyor. Bunun üzerine Yesar'a deniyor ki bir peygamber olduğunu iddia eden bir adam var. Bizim üzerimize saldıracak. Biz onu öldürmek için hazırlık yapıyoruz. Yasar'ın ilgisini çekiyor ama peygamberin ne anlama geldiğini bilmiyor. Şöyle düşünüyor. Benim efendim bu adamsa bunun düşmanı da bunun zıttı olmalı. Yani o kadar kötülük yapmış ki, ona o kadar zulmetmiş ki. Dolayısıyla bu iyi bir adamdır diyor. Peygamberi o şekilde kendi gözünde canlandırıyor. Ve kale dışarısına çıktığı zaman İslam askerlerini görünce yanlarına geliyor sürüsüyle beraber. Bir de bakıyor ki kendisi gibi zenci olanlar da var aralarında. Bilal-i Habeşi gibi. Farklı milletten insanlar Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmek istiyor ve onun vasfına bakılmaksızın o yüce peygamber onunla görüşmeyi kabul ediyor. Sonuçta bir köleydi. Yanına alınmayabilirdi. Normal durumlarda böyleydi ama söz konusu Resulullah olunca gelen kim olursa olsun huzura kabul ediliyordu. İslam'ı öğrenmek istiyor. Müslüman'da olması gereken hasletlerden, İslam'ın şartlarından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Yesar'ın ilgisini çekiyor İslam. Peki diyor, ben Müslüman olursam bana ne vaat edersin? Çünkü onların yaşadığı dünyada maalesef bu vardı. Her şeyin bir karşılığı vardı. Maddiyat da her şey. Efendimiz Aleyhisselam sana cenneti vaat ederim diyor. Eğer ölürsen bu din üzerine Allah-u Teala sana cenneti ve orada huriler ihsan eder diyor. Bu hoşuna gidiyor. Peki diyor, ben Müslüman olmak istiyorum ama benim elimde emanetler var. İslam peygamberi İslam'da Müslüman'da olması gereken o güzel hasleti örnek bir şekilde gösteriyor. O koyunları, davarları alabilirdi, kullanabilirlerdi. Sonuçta orası fethedilecek ve zaten onların olacaktı. Ama orada o bir emanetti, bir emanet gözüyle bakıyor. Yesar'a onları nasıl göndereceğini söylüyor. Onları oraya doğru yönelt diyor, kaleye doğru. Arkasından ufak ufak taşlar atarak gönder diyor. Mucizevi bir şekilde bütün sürü kalenin içerisine gidiyor ve sahiplerine ulaşıyor. Yesar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer alıyor ve o günü akşama kadar savaşıyor. Savaşı sonunda da şehit oluyor. Ashab tabii ki şehitler arasında dolaşırken Efendimiz Aleyhisselam da Yasar'ın başının ucuna geliyor, ona bakıyor, gülümsüyor ve sonra arkasına dönüyor. Bunu her hareketini sorgulayan ashab Yasar'ın neden bu şekilde davrandığını sorduğu zaman Efendimiz, ben diyor ona vaat edilen cenneti gördüm. Allah-u Teala onun bedeninin başına iki tane huri gönderdi. Ben onlara bakmamak için yüzümü çevirdim diyor. Böylece ona müjdelenen cennet fiili olarak da ashab da şahit oluyor ki yani evet cenneti kazanıyor.
Müslüman olup ibadet etmeyip şehit olan.
Başını secdeye koymayan şehit olarak anılıyor. İslam'da kimilerine göre ilk şehit oldu. Kimilerine göre de hani o. Birçok şehit vardır öyle. Hiçbir ibadeti yapmadan o büyük imanlı Allah'a inanan ve anında da mükafatını alan yiğitler vardı. Yesar bunlardan birisi
çünkü
olarak
dönemin,
tarihe geçiyor.
O dönemin Müslümanlığı bu dönemin Müslümanlığı gibi değil.
Evet.
Neticesinde bir savaş olduğunu, ölüm olduğunu bile bile
can,
büyük
en
bir
kıymetli
inançla,
varlığını, canını ortaya koyuyor.
Şimdi
ve,
ama evet. Sadece İslami kuralların ağırlığından bile geri çekiliyor.
Geri çekiliyoruz maalesef. İşte Efendimiz zaten buyuruyor, en büyük savaş cihat nefisle yapılanıdır. Kesinlikle. Aslında o daha kolayıdır diyor. Orada ani bir karar söz konusudur. Kısa zaman söz konusudur ve o kısa zamanda da mertebelerin en güzeli olan şehadet ihsan olunuyor Yesar'a. İşte böyle bir ortam Hayber. Yani bir savaşa gidilmiş ama yine insanlar kazanılıyor. Efendimiz Aleyhisselam o mübarek işte vasıfları insani yönüyle nasıl insanları çekiyor. Zaten Safiye annemiz onun o insan yönüne aşık oluyor orada. Yani daha önce bir peygamber olduğunu öğrenmişti. Uzun bir süre Hayber tabii ki sefer maalesef hemen kazanılamıyor. Ama sonrasında bir 10 güne yakın muhasaradan sonra Hayber düşüyor. Özellikle Şemus Kalesi düştükten sonra Hazreti Ali'nin tabii kahramanlığıyla Efendimiz Aleyhisselam bizzat o günü bugün öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu çok sever. Zafer de onun elinden nasip olacak diyor. Bütün ashab bekliyor ki kime gidecek? Yani Resulü Resulullah kimi görevlendirecek? Hazreti Ali'yi çağırıyor. Orada da yine mucizevi bir olay gerçekleşiyor. Gözleri ağrıdığı için aslında revirde olan Hazreti Ali geliyor ve ya Resulullah gözlerim ağrıyor diyor. Bir duayla hemen Allah-u Teala şifa veriyor. Hazreti Ali'ye bir de kışın ve yazın yani kışın soğuktan yazın sıcaktan etkilenmemesi için Efendimiz dua ediyor. Hazreti Ali diyor ki son nefesime kadar diyor ne kışın soğuğundan ne de diyor yazın güneşinden yandım. Hiç etkilenmedim. Böyle de bir dua nasip oluyor Hazreti Ali'ye ve nihayetinde Hayber fethediliyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam hakkı olarak hepsini öldürebilir. Zaten onların kanununda da bu geçerliydi. İtiraz etmeyeceklerdi. Onları aslında sürgün etmeyi planlıyor. Şöyle bir anlaşma geliyor Yahudiler tarafından. Siz ziraattan hani çok fazla anlamazsınız. Müsaade ederseniz biz size ait artık olan bu toprakları biz yönetelim. Yarı yarıya hani size verelim diye. Efendimiz Aleyhisselam onları o mübarek gönlü tabii ki yine çünkü bir sürü çocuk var, kadın var. Sürgün etmek yerine orada bırakılmasına müsaade ediyor. Ve bu şekilde bir anlaşma çalışma yapılıyor. Yahudiler yerlerinde kalıyorlar. Oradan artık her sene bir sahabeyi göndererek Efendimiz Aleyhisselam mahsulün yarısını İslam'a, Medine'ye, Medine hükümetine diyelim, gönderilmiş oluyor. Böyle bir olay oluyor. Burada işte Efendimiz Aleyhisselam tabii ki zaferle sonuçlanınca bir sürü esir de düşüyor. Onlardan bir tanesi de Safiye annemiz, asıl ismi Zeynep olan. Dıhiyetül Kelbi isimli sahabe geliyor. Ya Resulallah diyor, benim bir cariyeye ihtiyacım var. Efendimiz'e gidip birisini seçmesini istiyor. O da gidiyor cariyelerin en güzeli, en saf, en temiz olanı Safiye annemize istiyor. Bunu gören ashab Safiye annemizin kim olduğunu biliyor. Hemen Efendimiz Aleyhisselam'a gelip itiraz ediyor. Ya Resulallah diyor, o hanedan üyesidir, o bir komutanın eşidir, aynı zamanda bir reisin kızıdır. Yani onun konum olarak Dıhiyetül Kelbi'ye değil, biz size uygun görüyoruz diyerek Efendimiz Aleyhisselam'a bir oy birliğiyle aslında bu kararlarını bildirince Efendimiz ashabı kırmıyor. Dıhiyetül Kelbi'nin gönlü alınıyor, başka bir cariye veriliyor ve Bilal-i Habeşi'yi Safiye annemizi çağırtması için gönderiyor. Safiye annemiz
yani
ve amca kızı.
Yani sahabenin Efendimiz'e teklif etmiş olması.
Evet, kendi isteği ve kendisini gözlemlemesi sonucu aldığı bir şey değildir. Ashabın kararı.
Bir tutumu olduğunu biliyor. Çünkü daha önce de Hazreti Habibe'den bahsettik. Müşriklerin reisi olan
Ebu Sufyan'ın
kızı dedik.
Evet.
Ve Ebu Sufyan'ın kızı Hazreti Habibe ile evlilişi Ebu Sufyan'ın yumuşamasına, dolayısıyla müşriklerin yumuşamasına ve Ebu Sufyan'ın Müslüman olmasına vesile oldu.
Evet.
Aynı şekilde Yahudilerin reisinin kızı olması hasebiyle, ne kadar orada baba şehit olsa da Yahudiler reisinin kızının Müslüman olmasıyla biraz daha yumuşayanlar, akrabalarından başlayanlar oldu.
En azından o suikastlerinden dediğiniz gibi biraz önce de vurgu yaptınız ona. Haberdar oluyor Müslümanlar. Yani çok fazla plan yapan bir millet. Maalesef öyle bir ırkçılık ki Allah-u Teala en fazla uyarıcı, en fazla neziri onlara gönderiyor. Ama bunu bile kendilerine bir ırkçılık meselesi çıkartarak sanki dünyadaki en kıymetli soy onlarmış gibi bu sebeple onlardan peygamber gönderiliyor. İnancına sahip oluyorlar. Evet. Halbuki en azgın millet de onlar. Hala azgınlıkları devam ediyor maalesef. Peygamberlerini öldüren millet de onlar ama nedense son peygamber de bizden olacak. Çünkü biz şerefli bir soydan geliyoruz. Biz işte bu dünyada zaten Allah bizim için yarattı dünyayı. Bizden dışında olan bütün milletler de bizim hizmetkarımızdır. Onların inancının temelinde bu vardı. Mesela Safiye annemizin hemen neden Müslüman olduğunu ona da değineceğiz inşallah. Böyle bir millet. Maalesef en fazla peygamber onlara gönderilme nedeni aslında ıslah olmalarıydı. Allah-u Teala defalarca din-i mübin İslam'dı. Baştan da İslam'dı. Hani Yahudilik olarak onu isimlendiriyoruz. O saf tertemiz dini gönderiyor ama peygamberi öldürüyor. Peygamberi öldürdükten sonra dini de değiştiriyorlar. Ama bunun reisleri biliyorlardı bir peygamberin geleceğini. Hatta Habeşistan'da doğacağını da biliyorlardı. Ama buna rağmen yine bizden biri olmalı. Biz olmalıyız düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselam'a karşı koymayı. Demek ki buradan şu çıkıyor, yani bilim, ilim insanı Allah'a ulaştıran bir vesiledir ama asla yetmiyor. Yani inanç çok önemli. Sizin hani Efendimiz diyor ya, ameller niyetlere göredir. Niyetiniz çok önemli. Saf bir niyetle o ilimi araştırdığınız zaman Allah'a ulaştırır sizi. Muhakkak doğru yola götürür. Ama niyetiniz saf değilse işte o ilmi bu sefer her türlü şeyde kullanıyorsunuz. Yani onların o planları, Medine'ye Müslümanları sıkıntıya sokmaları sürekli bilgilerinden kaynaklanıyordu. Cahil bir halk olmuş olsaydı bu kadar plan yapamazlardı. Efendimiz Aleyhisselam mesela sulh anlaşması yapıyor. Derhal Efendimiz'i zehirleme planına geliyorlar. Bu nasıl
yani
bir insanın çok farklı bir şekli.
Yokmuş adam öldürmeyi zehirlemekle.
Evet.
İlmi olarak iyi bir yerdeler ama
maalesef bunu kötü yönde kullanıyorlar. Şeytani bir yolda kullanan bir millet. İşte böyle bir milletin içerisinde tertemiz bir hanımefendi, müminlerin annesi unvanını kazanan bir hanımefendi.
Başının kızı.
Evet, yani buna da kin duyulabilirdi. Hepsi öldürülebilirdi. Sonuçta hani bizde bir deyim vardır, yılanın başını küçükken ezeceksin diye. Böyle bir sistem de uygulanabilirdi. Hepsi mahvedilebilirdi. Ama Resulullah asla böyle bakmamıştı ki hiçbir millete. Milliyetçilik yapmamıştı ki Efendimiz Aleyhisselam. Veda haçında ne demişti? Milliyetçilik ayaklarımın altındadır, bitti. İnsanın en kıymetlisi takva olan, en üstün olanıydı.
Yani evlilik hayatında bunu çok net görüyoruz. Çünkü farklı ırklardan, farklı dinlerden.
Hanımları almış olması.
Yani Yahudilerin sinsiliği, Yahudilerin Efendimiz'e ashabı yapmış olduğu planlardan dolayı hanımları dolayısıyla Yahudilere olan kızgınlığından dolayı evet, Hazreti Safiye çok fazla yansıtmışlar.
Biraz Yahudi kızı
çabuk
diyerek.
Çabuk kabullenmemişler.
Evet, yani onun o yönünü. Çünkü Safiye annemiz Efendimiz Aleyhisselam'la tanıştıktan sonra bir mümine olduğu için bana Yahudi demeyin diyor. Yani ırkımla beni anmayın, ben Müslüman bir biraz kadınım diyor. Ama evet, onlar da onun o kadar güzel bir hanımefendi ki, çok kültürlü bir hanımefendi, muallime. Çok bilge bir kadın. Tabii ona kıskanmadan kaynaklı asla kin gütmedi. Anlık verilen cevaplarda onun o kadar hasleti güzel bir kadın ki hiç kötü huyu yok. Ki o kötü huyuyla yerilebilsin. Sadece Yahudi kızı diye isimlendiriyorlar.
Ama işte hani hanımlarının bu Yahudilere olan güvensizliği. Hatta
tabii ki.
Eyüp el-Ensari Efendimizin başında sabaha kadar beklemesi.
Bekliyor, evet.
Hanımlarının sürekli bir tedirgin olması Yahudilerde artık o kadar kökleşmiş evet, ki düşmanlık. Yani dost gibi yaklaşıp düşmanlık yapan, münafıklık yapan en çok Yahudiler. Evet. Dolayısıyla ilk başlarda acaba o da siyasi bir evlilik mi? O taraftan yapılmış bir plan mı?
Bir güvensizlik oluşuyor.
Evet. Dolayısıyla Hazreti Safiye'de bayağı bir sıkıntı çekmiş. Efendimiz evet, çözüm olarak tabii ki farklı bir yerde barındırmayı.
Onun sadakatini sürekli vurguluyor. Çünkü sadakatinin de örneği var. Bilal-i Habeşi Safiye annemiz ve amca kızını alıyor Efendimiz Aleyhisselam'a getirirken maalesef orada öldürülen onların akrabalarının arasından getiriliyor. Amca kızı tabii ki yüzünü gözünü yırtarak feryat ediyor. Efendimiz bunu uzaktan şahit olunca Bilal-i Habeşi'yi hemen çağırtıp Allah senden merhamet duygusunu aldı mı ki sen bu kadınları buradan getiriyorsun diyerek Bilal-i Habeşi'ye sitem ediyor. Bilal-i Habeşi de ya Resulallah diyor ben sizin böyle düşüneceğinizi, üzüleceğinizi düşünemedim diyerek üzüntüsünü belli ediyor. Ama Safiye annemize en ufak bir belirti yok. Yani ne bir feryat, çok vakarlı duruşu, tam bir reis kızına yakışacak bir duruşla Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Efendimiz Safiye annemize tabii ki İslam'dan bahsediyor. Ve kendisine sen bana düşen pay oldun yani Safiye. Sen bana verildin diyor. Ashab tabii öyle çünkü Efendimiz'e onu uygun görmüştü. Yalnız diyor istersen ben diyor seni azat ettim. İstersen kavminin yanına dönebilirsin. İstersen de diyor Müslüman olursun. Eğer Müslüman olursan kabul edersen ben seni eş olarak alacağım deyince Safiye annemiz derhal İslam'ı kabul ediyor. Burada sebep var. Sebepleri şudur. Safiye annemiz kendisi anlatıyor hemen neden orada Efendimizle evlenmeyi kabul ettiğini. Diyor ki ben henüz küçük bir çocuktum. Yani 10 yaşlarının üzerinde olmayan küçük bir çocuk. Efendimiz Aleyhisselam yeni Medine'ye hicret etmiş gelmiş. Amcasıyla babasının konuşmasına şahit oluyor. Aralarında diyor ki bana çok değer verirlerdi. Bir gün diyor çok endişeli gördüm onları. Yanlarına gittim hiç ilgilerini çekemedim. Bu sefer onların konuşmaları benim ilgimi çekti. Dinlemeye başladım. Amcası Ebu Yasir babasına Yahüye'yi diyor gerçekten o muydu? Senin gördüğün o muydu diye soruyor. Safiye annemiz merak ediyor o kimdi? Vallahi oydu diyor babası. O benim gördüğüm peygamber yani bütün vasıfları taşıyan çok iyi biliyorlardı. Yani kişisel bütün özelliklerine hakimler gelecek olan peygamberin. Peki diyor Ebu Yasir ne yapmayı düşünüyorsun Safiye annemizin babasına? Vallahi diyor ömrümün sonuna kadar savaşacağım. Yani ilmin insanı cehenneme götürmesinin herhalde en büyük örneği burada görülüyor. Neden? Yahudi olmadığı için. Halbuki sanki Allah-u Teala'nın kulu değil miydi Yahudi olmayanlar? Hepsi Allah'ın kulu. Hepsi Allah'a aynı mesafede. Bir anne düşünelim. Hani belki misal olarak çok uygun olmaz ama bir annenin bütün evlatları aynıdır. Sonuçta hepsi Allah-u Teala merhameti anne olarak onlara vermiştir. Münasebeti annedir. Rab da herkesin Rabbidir aslında. Herkesi yaratmıştır. Yoktan var etmiştir. Kimse birinden özel değildir. O özel kılmadığı sürece. Sadece Efendimizin bildirmesiyle takvadır onları özel kılan. Ama maalesef bunu Yahudiler anlamıyorlar. Safiye annemiz diyor ki ben bu konuşmaya şahit olunca o gelenin bir peygamber olduğunu babamın ağzıyla aslında diyor şahit olmuştum. Evet demek ki Medine'de bir peygamber vardı. Tabii sonra yıllar sonra evlendiği zaman
yani
eşiyle.
Yani Efendimizin peygamberliğin ilk başlarında bunu duyuyor Safiye annemiz.
Evet. Hicretin ilk zamanları
içinde aslında doğru olduğuna inanıyor.
Evet yani onun bir hak peygamber olduğunu biliyor. Zaten o da bekleyenlerden birisi. Sonuçta o da Tevrat'a hakim, bilge bir kadın. Evet. Yani o da son peygamberi bekleyenlerden birisi. Ama maalesef babasının yapmış olduğu bu ırkçılık nedeniyle kabile olarak İslam'a girmemiş oluyorlar. Ve evliliğin ilk günü olduğu söyleniyor. Evlendiği gece rüyasında Medine yönünden ayın doğduğu ve kendisinin yanına gelip kucağına düştüğünü görünce sabahleyin bunu yorum yapması için eşine anlatıyor. Eşi de bilgin bir adam, belli ki rüya tabiri yapabiliyor. Maalesef yüzüne çok şiddetli bir şekilde vurarak sen Mekke'nin hükümdarıyla mı evlenmek istiyorsun? Nasıl bir rüyadır bu diyerek kızıyor. Buradan da aslında bir müjde almış.
Yani ilmi olarak çok iyi bir yerde olabiliyorlar.
Evet.
Çünkü rüyadan bile bunu çıkarabiliyor.
Geleceği bildirmiş.
Zaten rüyayı bilmek bir nevi ilimdir. Yani,
evet.
Değil mi?
Tabii o da bir ilim dalıdır.
Maneviyatla, imanla alakası olmayan.
Evet. Tabii ki farklı bir şey. İman bambaşka bir şey. Yani ilimli adamın iman etmesi onu alim yapar. İşte evet. Said Nursi yapar. Evet. Abdülkadir Geylani yapar. Ama ilimsiz bir adam işte hüyeyi yapar. Ne olur? Cehenneme doğru gider. Ebu Cehil ilimsiz miydi?
Evet.
En bilgi adamlarından bir tanesiydi. Ama imanla şereflenmeyince maalesef insanların en alçağı durumuna düşüyorlar. İşte ilim insanı rezil de edebiliyor. Saf niyet taşımadığın sürece bu
kibir
çok önemli.
Tabii.
Şeytan seni daha her türlü kandırabilir. En büyük alim şeytan değil miydi diye sormak gerekiyor. Böylece Safiye annemiz aslında Efendimizle karşılaşmadan önce Efendimizin haberini almış daha öncesinde. Efendimizin o insani yönüyle de orada karşılaşınca Bilal-i Habeşi'ye serzeniş edişi, Safiye annemize İslam'ı anlatışı hayran kalıyor. Yani onu bırakıp gitmek herhalde büyük bir bahtsızlık olur. Çok akıllı kadın dedik. Aklını elbette ki kullanacak. Orada Efendimiz Aleyhisselam'la evlenmeyi tercih ettiğini, benim diyor Yahudilikte bir emelim kalmadı. Orada da benim bir
zaten
ailem
birikmiş
yok.
Birikmiş bir inanç, birikmiş bir istek var.
Aradığı bir peygamber var ve karşısında bir de evlilik teklifi ediyor kendisini. Bunu derhal kabul ediyor.
Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra alırız. Değerli izleyenler, kısa bir ara. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet, ikinci bölümümüzle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hazreti Safiye'yi konuştuk. Hazreti Safiye'yi konuşmaya devam edeceğiz ve Hazreti Maria'yı da konuşacağız inşallah. Safiye validemizin Müslüman oluşu ve Efendimizle evlilişi dedik Leyla Hanım.
Evet, Efendimiz Aleyhisselam'la evlenmeyi tabii kabul ettikten sonra derhal artık askerlerle birlikte İslam ordusu Medine'ye doğru hareket edecek. Yahudilerden bir tanesi Zeynep isimli bir kadın Efendimiz Aleyhisselam'a yapılmış olan sulh anlaşmasından sonra bir yemek getiriyor. Bir kuzu kızartmış. Kimi rivayette keçi olduğu söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın etin hangi kısmını sevdiğini çok güzel araştırmış. Maalesef dedik ya planı çok iyi becerebilen insanlar, ilimlerini kötü yolda kullanan bu kavim. Orada da en güzel örneği gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın nereyi sevdiğini biliyor ve etin o kısmına bolca zehir, yılan zehri olduğu söyleniyor.
Yine bir dostluk yaklaşımıyla.
Sözde bir dostluk yaklaşımı, bir dostluk yemeği olarak bunu Efendimiz'e getiriyorlar. Efendimiz ashabı çağırıyor ve birlikte bu etten yiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam kaburga kısmını sevdiği rivayet ediliyor. Oradan bir et parçasını alır. Henüz ağzındayken Efendimiz derhal ashaba ağzındakilerin tükürmelerini emrediyor. Bu hayvan bana zehirli olduğunu söyledi diyor. Evet. Yani Allah-u Teala'nın bir yine Efendimiz'e mucizesini, şehadeti gösteriyor orada. Herkes ağzındakini atarken maalesef Beşir isimli sahabi bunu yapamıyor. Yutmuştu çünkü o zaman. Derhal morarıp şehit oluyor orada. Efendimiz Aleyhisselam derhal o kadını getirtiyor. Sebebini soruyor. Bunu neden yaptığını düşünün. Yani bir komutan sizi esir düşmüşsünüz eline. Hepinize merhamet etmiş, acımış ve topraklarınızı da size bırakmış. Buna rağmen yapmış olduğunuz hani karşılık bu mu? Halbuki Efendimiz onu öldürmüyor bile. Sen diyor bunu neden yaptın? Çok bilgece bir cevap. Bilgililer ya, yani orada da bilgilerini en güzel şekilde kullanıyorlar. Sen diyor eğer Allah'ın peygamberi olsan biz bunu şu sebeple yaptık. Sen bir peygambersen zaten ölmeyecektin. Çünkü Allah sana bunu bildirecekti. Eğer zalim bir komutansan, başımıza bela olmuşsan biz de senden kurtulmuş olacaktık. Efendimiz bunun üzerine serbest bırakıyor kadını. Ama kimi rivayete göre de Beşir'in ailesine onu kısası olarak veriyor ve onların da bu kadını öldürttü. Çünkü Beşir radıyallahu anha orada şehit olmuştu. Hayber'de 20 tane Müslüman şehit olmuştu. 93 tane de Yahudi öldürülmüş.
Zehirlenmeden dolayı Efendimizin vefat ettiği
son evet zamanlarında o zehirden bahsettiği rivayet ediliyor.
Kesin rivayet mi acaba?
Yani bazı sahih kaynaklarda da geçiyor. O Zeynep'in bana yedirmiş olduğu etin zehrinin acısını yaşıyorum demiş Efendimiz Aleyhisselam. Yani kimi mesela sahih hadisçiler Efendimizin aslında şehit olduğunu, şehit olarak vefat ettiğini söylüyorlar.
Bir de bu olay Hazreti Safiye'nin evliliğine yakın bir dönem.
Aynı dönemde. Çünkü... Yani artık sulh yemeği olarak veriliyor ve sonrasında harekat başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam tabii harekat başlıyor. Bir müddet sonra konaklama yerinde durmak istiyor. Safiye annemiz buna müsaade etmiyor. Hani istemiyor orada kalınmasını. Daha da uzaklaşıldıktan sonra müsait bir yere geliniyor ve konaklıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam sebebini soruyor. Neden orada durmak istemediğini. Ya Resulallah diyor, sana bir suikast düzenlenmesinden korktum. Çünkü o bir komutanın karısıydı. O bir reisin eşiydi. Kızıydı. Yani Safiye annemiz aslında Yahudilerin planlarını, suikastlerini çok iyi bilen birisiydi. Hı hı. Efendimiz'e muhakkak bir şey yapılacağını tahmin etmişti. Biliyordu kendi milletini. Efendimiz'i bunu korumak adına orada konaklanmasına müsaade etmiyor. Evet, evet. Efendimiz Aleyhisselam bu söz üzerine çok seviniyor. Yani bir zorlama evlilik olmadı zaten çok aşikar bir şekilde burada ve sadakati çok hoşuna gidiyor. Hı hı. Dua ediyor Safiye annemize ve Medine'ye geliniyor. Medine'de tabii bir haber var. Safiye annemiz cariye olarak Müslümanların eline geçtiği için esir olarak herkes Safiye annemizi görmüş. Herkes güzelliğinden bahsediyor. Medine'nin bütün hanımları Safiye annemize hem hoş geldiğini hem hayırlı olsunu asıl amaç merak görmek istiyorlar bu güzel hanımefendiyi. Tabii onlardan bir tanesi de örtüsüne bürünmüş gelmiş Safiye annemizi gözlemliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hemen ilgisini çekiyor kim olduğu. Safiye annemizin yanından çıktıktan sonra ya Ayşe nasıl buldun diyor. Ayşe annemiz hemen dönüyor Efendimiz'e. Nasıl buldun? Bir Yahudi kızıydı diyor. Yani çok güzel bir hanımefendi de diyebilir. Haklı da zaten dese de doğruydu ama onun da en büyük imtihanıydı. En sevgiliyi paylaşmak.
Evet, evet.
Yani Allah-u Teala'nın Hazreti Ayşe'nin kıymetinin o kadar büyük olması... Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Alimlerin, peygamberlerin imtihanı normal insanlardan daha ağırdı. İşte Hazreti Ayşe'yi Allah katında o kadar kıymetli yapan, İslam ümmeti için o kadar değerli bir anne yapan yapma nedenlerinden bir tanesi de onun çok ağır bir imtihanla imtihan olmasıydı. Çok zordu Resulullah'ı paylaşmak ve bu hanımefendiyle de nikahlanmıştı Efendimiz Aleyhisselam. Böyle bir hani ilk etapta bir ırkçılık gibi görünse de aslında değil. Sadece o anlık söylenmiş bir söylemdir ve maalesef Yahudilerin yapmış olduğu ırkçılığa nispeten bir söylemdir. Sonuçta Efendimizin bütün hemen hemen hanımları Arap'tı. Sadece Maria annemiz ve Safiye annemiz Arap değillerdi. Buna nispeten aslında söylenmiş bir sözdü. Efendimiz Aleyhisselam ya Ayşe öyle söyleme o Müslüman oldu ve İslam'la güzelleşti diyerek Ayşe annemizi düzeltiyor hemen.
Birkaç kere iman etti diye imanına da kefil oluyor Efendimiz.
Ve yol boyunca yaşamış oldukları o olay üzerine de Safiye annemizin kesinlikle çok sadık bir eş olduğuna kanaatini getirmiş Efendimiz.
Peki sürekli Hazreti Mariye ile Hazreti Safiye farklı bir yerde barındırmış olması doğru mu?
Avali bölgesine yerleştiriyor her ikisini de. Zaten yani Ümmü Habibe, Safiye annemiz ve Maria annemizin evlilik yılları aynı. 7. seneye denk geliyor. Ve Ümmü Habibe annemiz de mescitten uzak bir eve yerleştirilmişti. Safiye ve Maria annemizi de daha önce Hafsa annemizin hayatından Hazreti Ömer'in de orada yaşadığını öğrenmiştik. Yani Avali bölgesi Medine'nin biraz uzağında bir yeri Safiye annemize ev ayarlıyor Efendimiz Aleyhisselam. Orada oraya yerleştiriyor. Böylece Efendimiz'e yaşamaya başlıyor. Ahlak olarak çok güzel bir ahlakı var. Çok hani gözü tok diye tabir edebildiğimiz. Sonuçta zaten her türlü dünya nimetini tatmış. Onun içindeki boşluğu da Efendimiz zaten imanla doldurmuş. Efendimiz'e eş olmuş. Ondan sonra dünyadan hiçbir şeye göz dikmiyor, hiçbir şeye meyletmiyor. Hatta yanında getirmiş olduğu bütün ziynetini Efendimiz'in hanımları arasında paylaştırıyor. Onları hediye olarak dağıtıyor. Hatta bir kısmını Efendimiz'e infak olarak vermesi için de veriyor. Yani böyle de cömert bir hanımefendi. Efendimiz Aleyhisselam onu yerleştirdikten sonra çok fazla ihtimam gösteriyor. Sürekli yanına gidiyor. Çünkü onu diğer hanımlarından, Müslümanlardan da biraz uzak bir yere yerleştirmiş. Bizzat İslam'ı ilk hani ağızdan diyebileceğimiz bir şekilde farklı bir kültürde onları İslam'ı öğretiyor. Bizzat kendisi yaşayarak ve anlatarak onları İslam'ı güzel bir talebe olarak yetiştirme gayretiyle Safiye ve Maria annemize çok ihtimam göstermiş. Tabii bu biraz kıskançlığa neden olmuş. Bir gün Hazreti Ayşe ve Zeynep binti Cahş, Efendimizin de hala kızı, Safiye ve diğer annelerimize diyor ki biz Resulullah'ın eşleri olarak sizden farklıyız. Ona daha yakınız çünkü eş olmanın dışında biz bir de akrabayız diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam eve geldiği zaman Safiye annemizi ağlar vaziyette görünce sebebini soruyor. O da durumu anlatıyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam çok güzel bir sözü vardı. Ya Safiye, Harun Aleyhisselatü Vesselam dedem, Musa Aleyhisselam amcam, Muhammed Aleyhisselam da benim eşim diyemedin mi onlara? Diyerek onun gönlünü alıyor Safiye annemizin. Böyle çok hani Efendimiz ona çok ihtimam göstermiş. Diğer hanımların karşı bir nevi biraz korumaya da almış. Onları hep Safiye annemizin güzel huylarını örnek göstermiş. Onun cömertliği, onun iyi niyeti ve sadakatini çok ön plana çıkarmış. Yani buna benzer olaylar yaşanmış. Efendimiz Aleyhisselam'la yine veda haccı için çıkıldığı zaman sefere, yani umreye gidildiği zaman Efendimiz bütün eşlerini yanına almış. Daha önce neyi öğrenmiştik? Kura çekilirdi. Belli hani kime çıkarsa o giderdi. Ama o seferde hepsi var Efendimizin yanında. Safiye annemizin devesi yolda hastalanıyor. Ve bunun üzerine Efendimiz'e Zeynep binti Cahş'tan develerinden bir tanesini ona tahsis etmesini istiyor. Zeynep annemiz de hani Efendimiz ona çok fazla alakadar olması, ilgi göstermesinden kaynaklı aslında bir durum bu. Devimi bir Yahudi kızına mı vereceğim diyor. Bu söz Efendimiz'e çok ağır geliyor. Çok üzülüyor ve Zeynep annemize iki ay hiç konuşmuyor. Onu kendinden mahrum ediyor. Tabii yaptığı hatayı fark eden annemiz hemen bir cariye azat ediyor. Ve Hazreti Ayşe devreye koyarak Efendimiz'in gönlünü alıyor. Böyle de hemen yani yapılan bir hata varsa derhal tövbesi en güzel şekilde, en samimi yani şekilde görülüyor. Yani tenkitte
bulunduğu oluyor ama burada... Evet. Zannedersem hala Efendimiz'e zarar gelecek korkusuyla bir kabullenmeme süreci devam ediyor. Ve böylelikle Efendimiz her defasında Hazreti Safiye'nin artık iman ettiğini, ondan zarar gelmeyeceğini, sizden farklı olmadığını yansıtıyor.
Burada yani bir kadınlık bir nevi diğer eşlerine, orada kin değildir.
Şimdi o hani hatadan ziyade bize onları tenkit etmek düşmez ama tabii ki onların da ufak tefek nasıl diyeyim, tökezlediği davranışlar olmuştur ama Efendimizin hayatına baktığımız zaman hemen bir tenkit, hemen bir müdahale, işte Hazreti Zeynep'le 3 ay konuşmaması, bir daha aynı şey yapmayacağının ve diğer hanımların da aynı şey yapmayacağının göstergesi. Hazreti Ayşe'ye vermiş olduğu cevap, vallahi iman etmiştir, Müslümandır, tamamen bir iman kefilliği var burada. Tabii ki Efendimiz biraz zorlandı ama diğer hanımların bakış açısından baktığımız zaman sürekli Efendimiz'e Yahudilerden bir zarar için evlenmiş olabilir düşüncesi.
Yoksa hem o hani var, çok... yani onların çok ön plana çıkardığı o ırkçılık durumu vardı. Oradaki Efendimiz de yani Safiye annemize biraz dışlama nedenleri aslında Efendimiz ona çok ilgi göstermesiydi son zamanda.
Yaşandı mı Hazreti Maria ile?
Hazreti Maria ile ilgili öyle bir şey yok. Şimdi şöyle bir durum da var. Safiye annemiz bir reisin kızı. Zaten Yahudilerin, Arapların tanıdığı bir isim. Yani Arapları bilen birisi Safiye annemiz. O coğrafyada yaşadığı için. Ama Maria annemiz tamamen bambaşka bir coğrafyadan, bambaşka bir dilden gelmişti. Safiye annemize biraz hani aralarındaki bu çekişme diyelim, daha çok Efendimizin ona çok ilgi göstermesinden kaynaklanıyordu. Efendimizin ilgi gösterme nedeni ona İslam'ı anlatmak, onu iyi bir talebe olarak yetiştirmek.
Şimdi hani aynı şekilde Hazreti Maria ile de aslında göstermiş, Efendimizin ilgisi olmuştur ama daha çok Safiye Hazreti annemize. Safiye konusunda sıkıntı var ve dediğiniz gibi bir reisin kızı olması ve konumu. Bir Yahudi asıllı olmuş olması. Tabii Müslüman olduktan sonra artık orayla bağlantı yok ama sonuç itibariyle mesela bazı hadiselerde Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer'e şikayetler gidiyor. Yine Yahudilerle görüşmeler devam ediyor ama akraba aslında akrabalık bağı.
Efendimiz Aleyhisselam'ın artık son zamanlarında tabii çok büyük acılar çekiyor. Bütün hanımları yanı başında. Safiye annemiz, Saf annemiz, ya Resulallah diyor, keşke senin acılarını Rabbim bana çektirse, senin yerine ben acı çeksem diyor. Bütün hanımları tabii ki Safiye annemize bir kaş göz işaretiyle bir imada bulunuyorlar.
Tabii öyle söz söyleyince hepsinin dikkatini celbediyor.
Sen ne diyorsun diye. Yani sanki biz düşünmüyor muyuz iması bu. Efendimiz Aleyhisselam gülümsüyor. Yine ortalığı karıştırdınız diyor. Bunun üzerine ya Resulallah biz ne yaptık diyor. Göz kaş işaretiyle diyor ortalığı karıştırdınız. Vallahi diyor Allah'a yemin ederim ki o saf niyetlidir. Yani o bunu asla kötü bir niyetle ya da sizi aşağılamak amaçlı değil. tamamen saf duygusunu dile getirmek amacıyla, bana olan bağlılığını dile getirmek amacıyla bunu söylemişti diyerek onları hemen uyarıyor. Yani ne onların kötü bir düşünceye sevkine müsaade ediyor, ne de Safiye annemizin kırılmasına böyle bir ihtimam. Efendimiz'den sonra hicretin 50. yılında vefat ediyor. Sonrasında bir hiçbir olaya yine birçok hanımı gibi müdahil olmamış. Sadece o Hazreti Osman'ın evinin muhasara edildiği dönemde Hazreti Osman'a bir yiyecek gönderme. Çünkü çok iyi niyetli, o kadar merhametli bir insan ki onun hani aç kalmasına müsaade etmiyor, gönlü razı olmuyor. Yiyecek götürmek istiyor, ona bile müsaade edilmiyor maalesef. Hazreti Hasan'ı görevlendiriyor. Hazreti Hasan'ın eliyle ulaştırmaya çalışıyor. Sadece böyle bir bilgi var. Yine bir gün kölesi...
Peki aynı dönem demiştik değil mi? Hicretin 7. Evet. yılı. Safiye validemizden sonra, Efendimiz Safiye validemizden sonra Hazreti Mariye ile evliliği gerçekleşiyordu değil mi?
Daha yani önceydi. Mariye annemiz tam kesin değil. Çünkü
biraz onunla alakalı.
Artık mektup gönderildiği dönem de hani Hayber Mariye annemizden önce mi yapıldı? Açıkçası hani bununla ilgili
ben de
çok
çünkü araştırma göremedim.
Maalesef.
Ama aynı hicretin 7. Evet. yılı.
Hepsi Habibe, Habibe annemizin Habeşistan'dan gelmesi ki zaten hani Hayber'e mi sevineyim diye söylüyordu Efendimiz Aleyhisselam. Cafer'e mi sevineyim? O Cafer'le birlikte Ümmü Habibe gelmiş. Yani Ümmü Habibe Medine'deydi. Safiye annemizi yine zaten savaş esiri olarak almıştı. Azat edilip eş olarak kendini alıp Medine'ye gelmişti. Mariye annemiz de vardı. Onunla ilgili açıkçası bir bilgiye rastlamadım.
Şimdi Mariye annemiz ne dedik? Anne tarafından Rum. Hristiyan bir ailenin kızı ve Mısır asıllı. Şimdi evet. onun hayatı da biraz ilginç. Bir cariye olarak Efendimiz'e gönderiliyor kız kardeşiyle.
Evet.
Ve bu esnada tabii ki cariye ve başka bir yere gönderilmenin korkusuyla çok üzülüyorlar. Ve yolda sahabeden almış olduğu moralle Efendimiz'e karşı zaten bir muhabbet besliyor.
Evet.
Sonraki aşamalarda Efendimiz'e tanışma aşaması var.
Evet.
Biraz oradan alalım.
Safiye annemizi bitirelim isterseniz. Hazreti Ömer o olay da şöyle bizim için örnektir. Güzel bir örnek. Cariyesi Safiye annemize gidip Hazreti Ömer'e şikayet ediyor. Onun hilafeti zamanında ben diyor Safiye'den Yahudilik kokusu alıyorum. Sebebi nedir diye soruyor Hazreti Ömer. Akrabalarıyla ilgiyi kesmedi. Hala Yahudilerle görüşüyor.
Tabii hepsi Müslüman olmadı.
Yeğenleri Yahudi hala. Ama dedi ki hani sadece İslam'a olan kini biraz azaltmıştır. Yoksa hepsi Müslüman olmamıştır. Ve cumartesi gününe de rağbeti var diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Safiye annemizi çağırtıyor. Tabii ki söylenen sözlerin doğruluğunu araştırıyor. Safiye annemizin cevabı güzel bir cevap diyor ki ben akrabalarımla evet görüşüyorum onlar Yahudi de olsa Sıla-i Rahim'i terk etmemek için. Efendimizin böyle bir öğüdü vardı. Çok dikkat ederdi buna. Bunu emretmişti ashabına. Ben buna muhalif olmamak için akrabalarımla görüşüyorum ama cumartesiye rağbetim kesinlikle doğru değildir. Allah bana cumayı lütfetmiştir. Ondan sonra neden cumartesiye ilgi göstereyim diyerek Hazreti Ömer'e böyle bir cevap veriyor ve hizmetçisini çağırtıyor. Sebebini soruyor. Neden böyle bir düşünceye kapıldın? Hizmetçisinin cevabı şeytan bana vesvese verdi diyor. Demek ki hani akrabaların gitmesi, gelmesi, Safiye annemizin onlarla ilgilenmesi yanlış bir düşünceye sebep olmuş. Normal bir insandan beklenilen şey aslında cezalandırmaktı. Evet. Cezalandırsa da hakkıydı. Hakkıydı çünkü yanlış bir şey yapmıştı. Ama Safiye annemizin ona cevabı onu azat etmek oluyor.
Evet.
Yani bu kadar iyi yürekli, bu kadar saf, tertemiz ismini en güzel şekilde manasını taşıyan bir annemiz, mübarek bir annemiz. Ve vefatından sonra da zaten 50. yılında Baki kabristanlığına defnedilmiş Hazreti Ömer namazını kıldırıyor ve cenaze işleriyle ilgileniyor. Hazreti Ömer dedik, yok Hazreti Osman'dan sonra oluyor bu. Mariye annemize gelecek olursak yine aynı dönemde Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok yere mektuplar gönderdiğinde yine İskenderiye valisi Roma'ya bağlı Mukafkısa'da bir mektup gönderiyor. Bunlar işte Hatip bin Ebi Delta isimli sahabe götürüyor mektubunu Efendimiz'in anlatıyor. Efendimiz'den bahsediyor, İslam'dan bahsediyor. Mukafkıs İslam'ı ısınıyor, benimsiyor. Aslında bekledikleri biri de. Çünkü onlar da İncil'den Tevrat'ı da bildikleri kadarıyla biliyorlardı. Bir peygamberin geleceğinden haberleri vardı. Hatta diyor ki ben geleceğini biliyordum ama diyor hani o bölgeden Hicaz'dan doğacağını bilmiyordum. Ben daha çok bu taraftan Şam'da olacağını biliyordum. Ama diyor ben bunu kendi milletime anlatamam. Eğer ben bunu açıklarsam kabul etmedikleri gibi seni de öldürmemi isteyecekler. Dolayısıyla diyor hani ben ılımlıyım ama Müslüman olmayacağım. Efendimiz Aleyhisselam'a bir mektup yazıyor ve yanında bir sürü hediyeler. İşte elbiseler, bir katır oldu, bir deve olduğu da var yeni rivayetler arasında. Ve sarayda bulunan hizmetçilerden çok kıymetli olan iki tane kardeşi de Hatip bin Ebi Delta'nın yanına vererek Efendimiz'e hediye olarak gönderiyor. Onlardan bir tanesi Maliye, bir tanesi de Şirin ya da Sirin olarak da geçiyor ismi. İki kız kardeş. Tabii ki Mısır'dan ayrılıyorlar ve Efendimiz'e doğru 15 günlük bir süreç, uzun bir yol çünkü. Büyük bir hüzün taşıyorlar. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Resulullah hiç duymamışlar, İslam'ı hiç bilmiyorlar. Kimin yanına gidecekler? Tabii bunun büyük bir endişesini taşıyorlar. Hatip radiyallahu anha onlara İslam'ı anlatıyor. Onları biraz yumuşatmak adına Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. İslam'ın hükümlerinden bir mümin nasıl olur? En güzel şekilde örnekler göstererek anlatıyor. Ve bunların kalpleri İslam'a ısınıyor bu 15 günlük süreçte. Nihayetinde Medine'ye geldikleri zaman Efendimiz Aleyhisselam tabii ki böyle bir değerli hediyeyi almamak bir nevi onu hani kötü bir duruma düşürmek, çok kıymetli bir hediyeydi. Ona sahiplenmek gerekiyordu. Maria annemizi kendisine alıyor. Kardeşi Şirin'i de Efendimizin şairine, Hasan bin Sabit isimli şaire veriyor. Orada bir yuva kuruluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın Maria'ya ilgisi yine aynı Safiye annemiz gibi, onu da Avali bölgesine yerleştiriyor ve bizzat çok fazla ilgileniyor, İslam'ı öğretiyor. Kalbini İslam'a ısındırmaya, imanını kuvvetlendirmeye amaçlı. Hazreti Ayşe'nin Maria ile ilgili güzel bir sözü var. Allahü Teala diyor, biz çok istememize rağmen bizden Efendimiz'e selama bir çocuk vermemişti ama Maria bir hizmetçi olmasına rağmen bu lütfu Allahü Teala ona layık görmüştü. Çok kıymetliydi. Çok sessiz bir annemiz. Hiç hadis rivayet edilmemiş kendisinden. Evet. İnsanlarla pek konuşmamış. Sadece kız kardeşiyle dertleşirmiş. Tabii bu sebeple de Efendimiz çok ilgi gösterirmiş onun o yalnızlığını. Çünkü merhamet peygamberi. İnsan olarak hiç kimsenin üzülmesine, kırılmasına gönlü razı olmayan peygamber değerli eşinin İslam'a girdikten sonra çünkü onunla nikahlanıyor. Hür eşi oluyor Efendimizin. Tabi Medine'de bir söylenti çalkalanıyor. Çok güzel bir kız. Kıvırcık saçı siyah. Öyle tarif ediliyor. Çok güzel bir hanım çünkü cariye olarak gelmişti Efendimiz'e hizmetçi olarak. Herkes görmüştü. Dolayısıyla diğer hanımları tabii yine bir kıskançlık meselesi oluyor. Çünkü Efendimiz'i paylaşmak çok zordu. En büyük imtihanlarıydı aslında onların. Bir müddet sonra Efendimiz'den tabii ki Efendimiz'in İbrahim isimli yani en son evladı.
Yani empatisini bile yapamıyoruz değil mi?
Yapamıyoruz
bir
maalesef.
Bir peygamber hanımısınız ve evet. Çok seviyorsunuz ve sürekli siyasi eşler. Amaçlı da olsa evlilikler yapılıyor. Efendimiz tabii ki eş olduktan sonra dolayısıyla evliliğin hakkını da yerine getiriyor, ilgileniyor.
Evet.
Ve düşünün ki bir iki de değil.
Bir hakikaten sürü hanımefendi. Hazreti Ayşe'nin en büyük imtihanıydı evet. O zaten. Maria annemizle ilgili şöyle bir söylenti de yani birkaç kaynakta rastladım. Ona da iftira atıldı.
Öyle mi?
Rivayet ediliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'yi bu konuyla ilgili görevlendiriyor. Hazreti Ali onun evine girip çıkan münafıklar hiç durmamışlar zaten. Kölenin aslında hani bir köle olduğunu ve mümkün olamayacağını Hazreti Ali yani o iftiranın imkansız olacağını bildiriyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadım edilmiş bir köledir o diyor. Böylece iftira gün yüzüne çıkmış oluyor ve o da Hazreti Ayşe
Hazreti
gibi
Ayşe'nin yaşadığı bir durum mu
bir
yaşanmış?
Bir durumla karşılaşmış Maria annemiz. Efendimiz Aleyhisselam vefat etmeden bir yıl önce İbrahim Efendimizin oğlu 1,5 yaşlarına yakın vefat ediyor. Çok kısa bir süre sonra onu kaybediyor. Doğumuna çok seviniyor Efendimiz. Yaşı da epey ilerlemiş, dede olmuş, torunları var. Kendi evladının olması ona çok fazla ilgi gösteriyor. Hatta süt anne de tutuluyor. Ama işte Allah-u Teala çok uzun ömür vermiyor İbrahim'e. Hatta bir gün Hazreti Ayşe'nin yanına getiriyor onu sevdirmek amacıyla. Hazreti Ayşe'nin kucağındayken babasına ne kadar çok benziyor dediğinde Ayşe annemiz çok üzülüyor bu sözüne. Hayır bu annesine benziyor diyerek Efendimizin eline veriyor. Efendimiz diyor ki hani o an düşünemedim onun duygularını. Çünkü o da çok istemişti ki hatta Efendimiz onun yeğeni Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah'a ona evlat edindirmiş ve Ümmü Abdullah olarak da anılıyordu Hazreti Ayşe. Maria annemiz dediğimiz gibi sessiz olması, insanlarla çok diyaloğa girmemesi nedeniyle bir hadis-i şerif rivayet etmemiş ama İslami Efendimiz'den çok güzel öğrenmiş. Tabii İbrahim vefat ediyor bir müddet sonra, çok büyük bir acı. Evladını kaybediyor. Bir yıl sonra da Efendimiz'i kaybediyor. Efendimiz'den sonra çok uzun süre yaşamıyor Maria annemiz. 5 yıl kadar yaşıyor ve Hicret'in 16. senesinde Hazreti Ömer'in döneminde vefat ediyor. Hazreti Ömer zaten cenaze işleriyle ilgileniyor ve o da Baki mezarlığına defnediliyor. Onunla ilgili bu kadar bilgi var. Ama İslam'ı o kadar güzel öğrenmiş. Efendimiz onu azat edip kendine eş olarak almış. Onun hikmeti, en büyük hikmeti şudur. Mısırlılarla ilgili Efendimiz Aleyhisselam onlarla ilgili daha öncesinde de onlardan bahsederken ashaba şöyle diyor. Kıvırcık siyah saçlı medeniyete sahip zimmet ehli hakkında Allah'tan korkun. Zira onların soy ve akrabalık bağları vardır. Siz Mısır'ı fethedeceğiniz zaman ahalisine iyi muamele ediniz. Çünkü onların bir zimmet, yani Müslümanların emniyetine sığınma hakkı ve bir de kan bağları vardır. Hani Hazreti İbrahim'in doğumu ve Maria annemizin Efendimiz'e evliliği. Yani böyle aslında stratejik bir evlilikti. Hani bir kadın evet sahiplenilmişti. Çok sessiz, sakin bir kadına bakılmıştı. Onun gönlü alınmıştı. Müslüman olmuştu ama sonrasında Efendimiz'den sonra mesela Bizans'a yapılan savaşta Mısır halkı hiçbir tarafı tutmuyor ve bu Müslümanların kazanmasına vesile oluyor. Hatta sonrasında Efendimizin bu hadisi şeriflerinden sonra Mısır fethedildiği zaman Maria annemizin kabri, köyü bulunuyor ve evi orada tespit ediliyor. Doğmuş olduğu ev, onun üzerine bir mescit yapılıyor. Yani o kadar saygıda da kusur etmiyor ashab. Hatta o köy halkından haraç vergisi alınmıyor. Çünkü bunlar İbrahim'in dayılarıdır diyerek o kadar değer veriyorlar. Bu büyük bir medeniyete sahip olan Mısırlıların gönüllerini İslam'a ısındırıyor. Çünkü kan bağına, soy bağına onlar da çok değer veriyorlar. Böylece Efendimiz Aleyhisselam bir hizmetçiydi aslında ama gelen kendisine onu önce azat ediyor, hürriyetine kavuşturuyor. Onunla evleniyor ve büyük bir medeniyete sahip olan büyük bir halkın gönlünü aslında alıyor. O da yine stratejik evliliklerden bir tanesi oluyor Efendimizin hayatında.
Çünkü hükümdar olup da veya bir peygamber, ancak peygambere mahsustur da bir kabile reisi olup bir cariyeyi azat edip bir hanım yapma hususiyeti bir tek peygamberimize mahsus.
Mahsus, evet.
Efendimiz sürekli uzlaşıcı bir yaklaşım. Değil mi? Hazreti İbrahim'in, Efendimizin İbrahim isminin koymasının tek sebebi Mısırların, Rumların, Hristiyanların, Yahudilerin ortak ismi.
Çünkü Maria annemiz ne dedik? Farklı bir milletten gelmişti. Arap kültürünü bilmiyordu. Arap isimleri, yani elbette ki peygamberimizin koyabileceği hiçbir isme itiraz etmeyecekti ama bu da bir gönül almadı. Onun tanıdığı bir peygamberdi. Hatta Maria annemizin hayatını biraz da Hacer annemize benzettiği de rivayet edilir. Evet, çünkü o da yıllar, asırlar önce Mısır'dan gelmişti. Hazreti İbrahim'in çocuğu olmamıştı uzun senelerce. Sonra yani Hacer annemiz de bir hizmetçiydi ve Hazreti İbrahim'e hediye edilmişti Sari annemiz tarafından. Kim rivayette tabii Firavun'un verdiği söyleniyor. Ve azat etmişti, onunla evlenmişti. İsmail Aleyhisselam doğmuştu. Asırlar sonra aslında aynı benzer bir hikaye yaşanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a yine Mısır'dan bir hizmetçi geliyor. Aynı sadakat, aynı terbiye, aynı ahlakla Efendimiz onu azat ediyor. Bir sürü hanımı var. Bir sürü hanımı olmasına rağmen Allah-u Teala Maria'yı lütfediyor.
Evet.
Yani o yapayalnız kadını İbrahim'le şereflendiriyor. Ve Efendimiz ne diyor sonra ashabına? Onlarla bizim artık bir kan bağımız vardır. Bir soy bağımız vardır. Onlara ehemmiyet gösteriniz. Onlara zulüm etmeyiniz. Zaten her gitmiş oldukları her seferde bu öğüdü vermişti. Onlara sahip çıkınız ama bu sahiplenme sonrasında ne olur? Mısır'ın Müslüman olmasına vesile oluyor. Evet. İşte Maria annemizde de böyle bir duygu vardı aslında. Hazreti Hacer gibiydi. Hacer gibi bir teslimiyetle de yaşadı. Çok kısa bir süre sonra da zaten dayanamadı. Efendimiz'den sonra ahirete göç etti.
Evet. Efendimiz'in son dönemlerine denk gelmişti.
Evet.
Şimdi burada bir de hani Efendimiz'in hanımlarının böyle bir soru gelmiş örnek hayatlardan, örnek hanımlardan. Hanımlara mahsus bir algı. Efendimizin hanımlarının örnekliğinin sadece hanımlara mahsus olduğu gibi bir algı var ama
Baktığımız zaman şöyle düşünüyoruz. Yani İslamiyet zaten bir kadına, bir erkeğe değil, insanadır ve böylelikle evet. dolayısıyla bir hanımdan da erkek örnek alabilir, bir erkekten de hanım örnek alabilir. Şimdi Hazreti Mariye'den, Hazreti Safiye'den yola çıkacak olursak bir Müslüman erkeğin de örnek alacağı davranışları vardır.
Evet.
Ki özellikle onlar zaten peygamber eşi oldukları için onların davranışları Efendimizin zaten gözetimi altında olmuştur. Tabii ki ufak tefek ne kadar %50, %80 bayan oldukları için bir bayan davranışı sergileseler bile ahlaki boyutları, ilmi boyutları, çalışmaları, mücadeleleri tamamen bütün Müslümanlara örnektir. Evet. Aslında burada böyle bir ayrım yapmamak lazım. Özellikle Efendimizin hanımları için onların aslında her davranışları bütün Müslümanlara örnektir. Hem hanım olsun hem erkek olsun. Bunu aslında böyle bir açıklamak lazım. Ve bu Safiye validemizin dediğim gibi bu da çok soruluyor. Hani Efendimizin ırk ayrımı yapmamış olması aslında çok bariz.
Evet.
Evliliklerinin sebepleri çok bariz. Neticesi çok bariz. Anlattık başta, sonra siz de değindiniz. Buralardan yola çıkıp hala problem bulabilmek tamamen aslında imani bir sıkıntı.
Kötü niyet
hala
dedik ya.
Hala problemler bulabilmek, evet. sıkıntılar bulabilmek ki o kadar bariz.
Bulabilmeye çalışmak, aslında bulmak mümkün değil. Yani burada mesela Efendimiz Aleyhisselam zaten çok mükemmel bir insan. Bir eş olarak, bir baba olarak, bir peygamber, o zaten Allah-u Teala'nın seçtiği
her
bir insan. Elbette ki diğer hanımlar sonuçta neticede insanlar. Yani çok zor. Bugün biz kendi ailemizde bunu düşünecek olursak anne evladıyla anlaşamıyor.
Evet.
Anne kız anlaşamıyorlar. Birçok konuda ayrı fikirler ve tartışmalar olabiliyor. Muhakkak olacak.
Veya hanımlar arasında değindik ya, ufak tefek sıkıntılar yaşanmış. Bunları tenkit etmek de, yine tekrar söylüyorum, bize kesinlikle düşmez. Biraz beşeriyet gözüyle de bakmak lazım. Tamam, onların evet. beşeriyetiyle kendi beşeriyetimizi kıyaslayamayız. Hani insanız, şaşarız, beşeriz diyoruz ama bizdeki şaşkınlık bizdeki beşeriyetten uzak bir beşeriyet. Ama sonuç itibariyle bir beşeriyet. Demek ki ufak tefek sıkıntılar tabii ki yaşanacak. Zaten Efendimizin amacı da alıp yetiştirmek, örnek göstermek.
Evet. Yani onların kıymetli oluşu şu. Bir hata yaptılar, insandılar, yapacaktılar. Çünkü insanlıkta, insanlığın yapısında vardır hata yapmak. Ama sonrası çok önemli. Mesela Zeynep annemizin sonrasında bir köle azat etmek kolay bir şey değildi o zamanda. Kesinlikle. Efendimizin en çok sevdiği sevaplardan, yapılan iyiliklerden bir tanesiydi.
Yani genele de bakmak
Sırf
lazım.
Efendimiz'e yaptığı hatasına ne kadar çok pişman olduğunu inandırmak. Aslında tövbe etmemiş miydi Allah'a? Elbette ki etmişti ama ben o kadar üzgünüm ki ben bir köleyi azat ediyorum. Hürriyetine kavuşturuyorum diyerek Efendimizin gönlünü alıyor.
Netice.
Yani sonuç çok önemli. Hata biz de yapıyoruz. Onlar da hatalar yaptılar ama sonrasında nasıl davrandılar?
Genel itibariyle çok tövbelerini nasıl yaptılar? Bir ahlak üzerinedirler. Evet. Allah'ım istifade etmeyi nasip etsin.
Amin.
Allah razı olsun. Gününüze sağlık, ağzınıza sağlık. Sonuna geldik. Tabii biraz hakkıyla değinememiş olduk ama ben çok istifade ettim. Tekrar buluşuruz inşallah değerli izleyenler. Umarım sizler de benim kadar istifade etmişsinizdir. Tekrar görüşmek, buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.